Ayrım 4. Bütün dünyadan özür diliyorum. Demirtaş Ceyhun. Sayfa 48. 4. Bölüm 1. Herkes yerine oturmuştu. Yeniden doldurulmuştu kadehler. Gene kadehim elimde. Biliyor musunuz dedim. Tıpkı Kafkaslardaki gibi, yani buradaki gibi, geçen yıl bir de Kuzey Kore'de böylesi bir iç hesaplaşmanın içine düşmüştüm. Daha adım atar atmaz. Oysa Kuzey Kore'ye bir gezi çağrısı aldığımda bu davetin beni yakın geçmişimle bu denli sert bir hesaplaşma içine iteceğini inanın aklımın ucuna bile getirmemiştim. Asya Afrika Yazarlar Birliği'nin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yapılacak bir edebiyat sempozyonuna çağrılmıştım ve salt, insanın bir daha kolay kolay rast gelmeyeceği, böylesine ilginç bir gezi fırsatını yakalamanın çekiciliğiyle önümü ardımı fazla da düşünmeden hemen kabul edivermiştim bu daveti. Ama meğer yaşamımızdaki Kore'yi ne de kolay unutuvermişim ya. Özellikle benim kuşağım Kore'yi nasıl unutabilirmiş Allah aşkına? O ünlü Kore savaşlarını nasıl unutabilir benim kuşağım? Ama unutmuş gitmişiz işte. Şimdi Kore denilince hemen hepimizin aklına sadece çok uzaklarımızda kuzeyi kapalı kutu, güneyi ise alabildiğine müstehcen iki garip uzak doğu ülkesi geliyor galiba. Ne acı, yazık. Daha dün diyebileceğimiz yakın geçmişimizi bile genç kuşaklarımıza aktaramamışız demedik. Oysa yaşı bugün 50 dolaylarında olanlar iyi anımsayacaklardır ki 1950-53 yılları arasındaki o ünlü Kore Savaşı'nda sözcüğün tam anlamıyla bütün Türkiye'yi kasıp kavurmuştu gerçekten. 2. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Türkiye'de ilk kez bir başka parti, DP, Demokrat Parti, seçimleri kazanarak 30 yıllık CHP tek parti diktasına son vermiş ve iktidara gelmişti. Ama ne var ki seçim kampanyası süresince alanlarda demokrasi, özgürlük, insan hakları ve benzeri gibi saf sözlerle, vaatlerle bütün ülkenin altını üstüne getiren, umut fırtınaları estiren ve bu yüzden de seçimleri büyük bir farkla kazanan DP, daha iktidarının ayı dolmamışken birden Amerika'nın çağrısına uyup ülkeyi anlamsız bir savaşın içine sürüklemişti. Üstelik bu savaş kararını meclisten de geçirmemişlerdi anayasayı çiğneyerek. DP hükümetinin bu kararına göre Türkiye, Kore Savaşı'na tam teçhizatlı bir tugay gönderecekti. Ana muhalefet lideri İnönü, bu savaş kararının meclisten geçirilmesinin bir anayasa buyruğu olduğunun anımsatınca da, çoğunluğu büyük toprak ağlarından oluşan iktidarın sözcüleri bu kez işi daha da bayağılaştırmışlar ve İnönü'ye sataşarak ilkel savaş çığırtkanlığı yapmışlardı. İnönü, bizi 2. Dünya Savaşı'na sokmayarak bu ulusa kötülük etmiştir. Ulusumuzun o ünlü savaşçılık yeteneğinin körelmesine neden olmuştur. 30 yıldır savaşmıyoruz. Artık savaşmalıyız. Savaş erkeğin simgesidir. Silah Türk'ün süsüdür. Türkiye savaşmak yakışır cinsinden gerçekten kolay kolay inanılmayacak yaverlerle ortalığı birbirine katmışlar ve daha ayaklarının tozuyla ülkenin üstünde bir terör estirmişlerdi. Savaşa karşı örgütleri hemen kapatmışlar, yöneticileri topluca tutuklamışlardı. Ana muhalefet lideri İnönü'yü bile vatan haini ilan etmişlerdi. Ve iktidarlarının daha 5. ayında da gerçekten hepsi baba yiğit seçme yerlerden oluşmuş, tam teçhizatlı bir savaş tugayı İskenderun'dan gemilerle yola çıkmıştı. 17 Ekim 1950'de Kore'ye ayak basar basmaz da Amerikalı generallerce derhal ateş hattına sürülmüştü. Yeni Zelandalılar, Filipinliler, Taylandlılarla birlikte. Galiba Amerika'nın çağrısına yanıt verip bir an önce savaşa katılma konusunda 3. veya 4. olmuştuk ve bununla da uzun süre bölmüştük aklımız sıra. Üstelik Amerika ve Güney Korelilerden sonra en büyük birlik gönderen ülkelerden de biriydik. Tugayımız tam 5000 kişilik, tam teşkilatlı, teçhizatlı ve hatta takviyeli bir savaş tugayıydı. Hepsi de iyi eğitim görmüş, gönüllü, seçmenlerden oluşuyordu. Amerikalılarla yaptığımız anlaşmaya göre de artık her nedense birlik standarttı. Yani savaş sırasındaki olası eksilmeler sürekli olarak derhal giderilecek ve birlik mevcudu hep 5000 kişi olacaktı. Askerlerimiz daha Kore'ye ayak basar basmaz hemen Pusan'daki, Suvan'daki, Kumva'daki, Elko'daki bütün şiddetiyle sürmekte olan cehennemin içine cepheye gönderildiği için de ilk günden kayıplar vermeye başlamıştık. Ünlü Kunuri Savaşı'nda bir gecede tam 352 kişi ağır yaralanmış ve 78 kişi şehit düşmüştü. Artık Kore yaralılarından geçilmiyordu ülke. Hemen her ilde şehit törenleri düzenleniyordu. Ve biz durmadan asker gönderiyorduk. Tugayımızın sayısını hep 5000 tutabilmek için. Oysa öte yandan ne halkımızın bilincindeydi bütün bu olup bitenler, ne de şehitlerimiz, yaralılarımız, yiğiten askerlerimiz. Ülke çılgın bir rüzgarın önüne düşmüş, yüz yaprağı gibi savrulup duruyordu. Binlerce kilometre ötede ne işimiz vardı? Niçin savaşıyorduk? Niçin şehit düşüyorduk? Niçin yaralanıp sakat kalıyorduk? Soramıyordu bile kimse. Yöneticilerimiz ise habire savaş çığırtkanlığı yapıyordu. Basınımız da gene iyi bir sınav verememiş, zorba DP iktidarının aba altından gösterdiği sopadan tez yılmıştı. Var gücüyle bu çığırtkanlığa katılıyordu. Artık Mehmetçiğin kahramanlık öykülerinden geçilmez olmuştu gazeteler. Nasıl kahramanca öldüğümüzü anlatan öyküler, romanlar, çizgi romanlar yayımlıyorlardı. Yeşilçam, üstelik o komik olanaklarıyla Kore'deki kahramanlıklarımızı güya anlatan savaş filmleri çekiyordu ardı ardına. Bütün iletişim araçları davul zurnayı kapmış, savaş tamtamları çalıyordu. Ama bir yandan da mahallelerimiz, sokaklarımız kör, topal, sakat, göğsü, silver starı yani madalyalı Kore gazileriyle doluyordu her gün biraz daha. İyi anımsarım. O yıllarda her gün öğle haberlerinden sonra uzun uzun Kore mektupları okunurdu radyoda. Hem Kore'ye seslenen hem de Kore'den seslenen. Nicedir oğlundan bir haber alamamış, yüreği ikircikli ana babalarını korkulu, ürkek, dua biçemli yürek parçalayıcı mektupları okunurdu. O yılların Anadolu için bile bol parazitli uzun dalga Ankara radyosu Kore'den de dinlenebiliyordu olsun. Hiç sanmam. Demek belki oğlumuzu tanıyordur da ondan bir haber alabiliriz umuduyla Türkiye'ye geri dönebilmiş şanslı o Kore sakatlarından da seslenen. Nicedir ana babasından bir haber alamamış, Kore'de cephe cephe dolaşan Mehmetçiklerin çığlık mektupları, yitik ilanları, gaibe çağrılar. 2 yıl 9 ay 10 gün süren bu savaşta tam 717 şehit vermiştik. 5247 yiğidimiz yaralanmış, sakat kalmıştı. 229 Mehmet tutsak düşmüştü. 167 kişiyi de yitik ilan edilmişti. Yani toplam 6360 Mehmet'imizi telef etmiştik. Bilmem kaç bin kilometre ötemizde tanımadığımız, bilmediğimiz topraklarda. Ama ne uğruna? Kore adına kapısına karalar bağlanmış bunca ev, karalara bürünmüş bunca kadın, erkek, çoluk, çocuk, bunca sakat, bunca yiğitik, tutsak. Ne uğruna ya Rabbi? 3. Hani ateş düştüğü yeri yakar derler ya, doğru. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakarmış meğer. Çünkü benim için bugüne dek bir tek yüzü vardı Kore savaşlarının. Kore savaşları denilince yüreğim artık kendi ailelerince bile adı zar zor anılır olmuş Kore şehitlerine yanardı. Kore savaşları denilince yüreğim bir zamanlar sırtlarını sıvazlayarak savaşa gönderilenlerin bile onları göklere çıkararak göğüslerine Silver Star madalyası taktıklarını şimdi anımsamadığı mahalle arkalarındaki tabelalarda Koreli'nin yeri, Koreli bakkal, Koreli'nin kahvesi, Koreli bilmem kim yazılı izbelere ısınmış, yapayalnız, kimsesiz, hala yaşam savaşını veren Kore gazisi on binlerce sakatımıza yanardı. Bütün bu olup bitenleri bile tam kavrayamadan, dünyanın ta öbür ucunda niyazi olmuş bu çocuklarımıza yanardı yüreğim sadece. Ama gerçek öyle miydi ya? Meğer bir başka yüz varmış bu Kore savaşlarının. Bizimkinden belki bin kat daha trajik bir başka yüzü daha varmış. İşte onu Pyongyang'da kavradım. 4. Koreliler kendi ülkelerince Korece Chosen diyorlardı. Chosen, sabah dinginliğinin mutlu ülkesi veya sabahın mutlu ve dingin ülkesi anlamına geliyormuş. Hani Kore gerçekten de o dingin ve mutlu doğasıyla son derece güzel, şirin, tipik bir uzak doğu ülkesiydi. Asya Afrika Yazarlar Birliği'nin düzenlediği bağımsızlık, dostluk ve barış için savaşımda çağdaş edebiyatın rolü konulu uluslararası Pyongyang Edebiyat Sempozyonu'na katılmak üzere gittiğim Kuzey Kore'de tam 12 gün kaldım. 5 gün süren sempozyum ve Asya Afrika Yazarlar Birliği'nin genel kurul toplantılarından sonra Kuzey Koreliler konukluğumuzu bir hafta daha uzatıp bizleri ülkenin öteki bölgelerine de götürdüler. Örneğin Pyongyang'dan başka ülkenin en önemli limanı Nampo'yu, güneydeki sınır kenti Kaesong'u, kuzeydeki tarihi bölge Myeonhang'ı da gördük. Bir gece karanlığında storları sıkı sıkı kapalı bir yataklı trenle askeri bölge Kaesong'a da götürülüp askerden arındırılmış kuşaktaki Panmunjom'u bile gezdirdiler. Panmunjom'da yarısı Kuzey Korelilerin, yarısı Güney Korelilerin olan barakalar vardı. İçine girdik. Barakaların kuzeyinde Kuzey Koreli askerler, güneyinde ise Amerikalı askerler nöbet tutuyorlardı. Gerçekten kolay kolay inanılır gibi değildi. Bu 12 günlük Kuzey Kore gezisi benim için gerçekten de çok ilginç ve çok öğretici oldu. Unutmayacağım dersler aldım. Söylediklerine göre Kuzey Kore savaşları sırasında Amerikan uçakları geceli gündüzlü hava akınlarıyla Pyongyang'ı yıllarca bombalamış ve taş üstünde taş bırakmamıştı. Bu nedenle başkent Pyongyang şu son 30 yıl içinde sil baştan yeniden kurulmuştu. Biraz da üniversitede mimarlık okumuş biri olarak şunu hemen belirteyim ki Pyongyang gerçekten çağdaş kentçilik bilimi ilkelerine göre tasarımlanmış ve yapılmış, sözcüğün tam anlamıyla modern, zengin görünümlü bir batı kentiydi. Geniş yollarıyla, kentin içine yer yer kamalar halinde, bolca ve ustaca çokulmuş yeşil alanlarıyla, ulusal parklarıyla, havuzlarıyla, o doğulu su yollarıyla, salkım söğütleriyle, yeşillikleriyle, spor sahalarıyla, binalarıyla, çok katlı modern otelleriyle, apartmanlarıyla gerçekten çok güzel bir kentti. Kentin girişlerindeki o geleneksel yapılar ise zaten vardı da, restore mi edilmişlerdi yoksa yeni baştan mı yapılmışlardı bilmeyeceğim ama kente gerçekten o doğulu şiirsel havayı çok güzel veriyordu. Klasik mimari üslupla yapılmış kongre salonu, büyük tiyatro, spor salonu da güzel ve görkemli yapılardı. Pyongyang geceleri de batılı büyük kentlere de taş çıkartacak güzellikteydi. Kenti ikiye bölen Taedong Nehri'nin karşı kıyısından bu yana baktınız mı geceleyin size habire göz kırpıp duran gerçekten nefis, renk renk, ışıl ışıl, şuh gibi bir kent görüyordunuz. Ne var ki bu kent yaşamıyordu gördüğüm kadarıyla. Yeni yapılmış o dev apartmanların neredeyse tamamı bomboştu. Ama ilginçtir, bu boş apartmanların kimi dairelerinde ise geceleri sabaha dek ışıklar yanıyordu. Sanki içinde oluşanlar varmış gibi. Lakin apartman bekçileri üst katlara çıkmaya üşendiği için mi kim bilir daha çok alt katlardaki dairelerin ışıkları yanıyordu. Bir de ta tepeden aşağıya merdiven kovalarının ışıkları. Apartmanların bazılarının tepelerinde televizyon antenleri de vardı. Bazı dairelerin balkonları da plastik çiçekler konulmuştu. Dekor tamdı yani. Geceleri bir de ana caddelerdeki binaların yüzlerinde, tepelerinde kocaman kocaman hem de Las Vegas'taki gazinoların ışıklarını kıskandıracak güzellikte ışıl ışıl, renk renk reklam ışıkları sürekli yanıp sönmeye başlıyordu. Fakat değil gece sokağa çıkmak, gündüzleri bile otelden tek başıma ayrılabilmemiz özel izne bağlıydı. Nice uğraşmalar sonucu anca 3 günde alabildiğim sokağa çıkabilme iznim de sadece otelin önünde 300 metre sola, 300 metre sağa dolaşabilmek içindi. O da yanımda konukçumla birlikte. Kısacası gördüğüm kadarıyla Kuzey Kore'de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve tam 40 küsür yıldır değişmez başkanı Kim Il-sung'dan habersiz kuş bile uçmuyordu gökte. Tıpkı Şilili Pinochet'in dediği gibi o istemezse ülkede yaprak bile kımıldamıyordu. Sözcüğün tam anlamıyla tanrıydı. Tanrılaştırılmıştı kendini. Oğlu Kim Jong-il de veliaht. Hatta peygamber atamıştı kendini. Üstelik yeni bir ideoloji de getirmişti. Yani kitabı da vardı. Juche'izm. Söylediklerine göre büyük önderin ortaya attığı, aziz yönetici Kim Jong-il'in geliştirdiği bu Juche düşüncesi, yani Juche'izm, Marksizmin seçeneği olan ve yeni ve büyük bir ideolojiydi. İnsanı dünyanın ve evrenin merkezi sayan bir felsefi görüşten kaynaklanıyordu. Juche'izm öylesine yaygınlaştırılmıştı ki ülkede ondan söz edilmeden hiçbir işe başlanılmıyordu. Endüstrileri Juche endüstrisiydi. Tarımları Juche tarımıydı. Hatta sanat ve edebiyatları bile Juche sanatı, Juche edebiyatıydı. Nitekim bu nedenle yıllarca şiirlere, öykülere, romanlara imza atılması bile yasaklanmıştı. İmkansız çıkmıştı kitaplar. Çünkü Juche düşüncesine göre insan kolektifti, dolayısıyla şiir, öykü, roman da bir kolektif üründü. Kolektif üretimdi. Kim Il-sung, Kim Jong-il, Juche'izm ve bu üç isim sözcüğün tam anlamıyla kutsallaştırılmıştı Kuzey Kore'de. Tabulaştırılmıştı. Örneğin ayrılıksız herkesin göğsünde mutlaka bir Kim Il-sung rozeti vardı. Kah küçücük, kah köre bayrağının içine oturtulmuş kocaman, kah çelenklerle süslenmiş, kah sade, kah bakla büyüklüğünde elips yuvarlak, kah köşeli. Denilenlere göre bu rozetlerin çeşitleri iki rakamlı sayıları çoktan geçmişti. Herkesin bulunduğu mevkiye göre bir rozeti vardı yani. Rozetler de insanlara imza karşılığı, yani zimmetli veriliyordu. Aynı zamanda bir tür rütbe işaretiydi bu rozetler. Ülke hiç abartmasız kutsallaştırılmış bu üç isimle ilgili yontulardan, resimlerden, anıtlardan geçilmiyordu. Denilenlere göre büyük önder Kim Il-sung'un tam 60 bin yontusu dikilmişti ülkenin dört bir köşesine. Bütün sokaklar, alanlar büyük önderin özdeyişleriyle doluydu. Hemen her köşe başında ya tek başına ya da oğlu Kim Jong-il ile birlikte dev posterleri vardı. Kah çocukları seviyorlardı bu resimde, birlikte. Kah buyruklar, yönergeler veriyorlardı işçilere, köylülere. Işık saçıyorlardı ülkeye güneş gibi. Gazetelerde de sadece onların resimleri basılıyordu. Televizyon sadece onları gösteriyordu. Bütün şiirler, bütün öyküler, bütün romanlar mutlaka onların özdeyişlerini inleyerek ve teşekkür ederek bitiriyordu. Ama sadece bu kadar da değildi büyük önder için yapılanlar. Öndere gönderilen armağanların saklanması için de 1978'de özel bir dergi sarayı yapılıp armağan edilmişti büyük öndere. Pyongyang'dan birkaç yüz kilometre kuzeydeki Myohyang dağlarının doruğunda bir kayaya. Gerçekten dev bir saraydı bu saray. 26 bin metrekarelik bir alana otururdu. 6 katlıydı. Uzak Doğu tapınaklarının mimarisi üslubunda yapılmıştı. Bütün duvarları, tavanları el emeği, göz nuru bir işçilikle, açelya, manolya ve Kim Il-sung çiçekleriyle bezenmişti. Bilmem kaç ton ağırlığında dövme bakırdandı kapıları. Kapısında çifte nöbetçiler duruyordu gece gündüz. Kapılar anca beyaz eldivenli özel güvenlilerce açılıp kapanabiliyordu. Ve çevresinde kuş uçurulmuyordu izinsiz. Yalnız bu kadar da değildi büyük önder için yapılanlar. 1982'de 70. yaş gününde de hem 1925-1945 yılları arasındaki Japon emperyalizmine karşı verdiği savaşın utkusu onuruna dev bir zafer anıtı yapılmış, armağan edilmişti büyük öndere. Hem de kendinin merkezine, belki de dünyanın en yüksek anıtı, tam 170 metre yüksekliğindeki Juche anıtı dikilmişti büyük önderi ve bu ulu düşüncesini ölümsüzleştirmek için. Bir köşesinde de 100 bin kişilik dev Kim Il-sung standının bulunduğu dev Kim Il-sung alanının da bu dev anıt sanki Paris'teki o tarihi zafer anıtının bir kopyası olarak yapılmıştı. Yüksekliği tam 60 metreydi. Binlerce ton çimento, taş, kum, çakıl, demir harcanmıştı. Dünyanın parası, dünyanın emeği gitmişti. Anıtın her iki ayağının bütün yüzlerinde de büyük önderin Japon Savaşı'ndaki başarılarını ve utkusunu gösteren rölyefler işlenmişti. Kuzey Kore'de izinsiz sokağa çıkmak yasaktı bizler için. İzinli çıktığımızda da bu kez olur olmaz fotoğraf çekmek yasaktı. Konukçumuza olur olmaz soru sormak bile yasaktı. Yanıtlamıyorlardı her sorumuzu. Ama bütün bunlara karşılık bir tek şey sınırsız serbestti. Büyük önderin, aziz yöneticinin ve cücenin anıtlarının, posterlerinin, yontularının ve bir de büyük önderin buyruğuyla yapılmış büyük binaların, görkemli yapılarının fotoğraflarını çekmek. Bol bol çekebiliyorduk bunların fotoğraflarını, izin bile almadan. Kuzey Kore gezisi, bir kez daha ineleyeyim ki, benim için gerçekten çok öğretici oldu. Birçok konuyu kafamda sil baştan yeniden tartıştım kendimle. Ve birçok şey öğrendim. Örneğin, yeni öğrendiklerimden biri de o ünlü Kore savaşlarının hala sürmekte olduğu gerçeğiydi. 5. Bugün yaşı 50 ve daha yukarı olan bizler için Kore, 1950-53 yıllar arasında tam 3 yıl boyunca ülkemizde kasıp kavuran esen o ünlü Kore Savaşı kasırgası demektir. Gazetelerimizin birinci sayfaları hep Mehmetçiğin Kore Savaşı'ndaki kahramanlık haberleriyle, öyküleriyle doluydu. Radyolarımız hep bir kahramanlık öykülerinden bahsediyordu. Bu konudaki resmi görüşün dışında herhangi bir söz söylemek suçtu. Gece gündüz hep aynı şeyleri dinliyorduk. Mehmetçik Kunuri kuşatmasını nasıl yarmıştı? Kuşatmayı Allah Allah naralarıyla yarıp da bilmem kaçıncı Amerikan tümenini yok olmaktan nasıl kurtarmıştı? Albay Celal Dora bayrağımızı heline dolayıp da elde silah askerlerimizin önünde kuşatmayı yararken nasıl da yiğitçe dövüşmüştü? Amerikalı generaller bile Mehmetçiğin bu yiğitliğine hayran kalmıştı. Gazetelerimizin birinci sayfalarında ressamların, karikatüristlerin bu kahramanlık sahnelerini anlatan çarşaf çarşaf illüstrasyonları vardı. Çizgi romanları çıkardı. Ayhan Işık, kah Bolu Dağları'nda, kah Belgrad ormanlarında habire Kore savaşlarını anlatan filmleri çekerdi. Ve hepsinin mesajı aynıydı. Koreliler bir an önce yok edilmeliydi. Demek 1953'lerden sonraymış. Çünkü 27 Temmuz 1953'te bir ateşkes imzalanmış ve böylece sıcak savaş durmuş. İyi anımsarım. Sıcak savaş dindikten sonra da demek 1953'lerden sonraymış. Savaş gazileri, yaralıları, sakatları bölüm bölüm yurda döndükçe Kore yeniden anımsanıyor. O eski kahramanlık öyküleri, söylenceleri yeniden alevlendirmek isteniyordu ya. Artık kulağa sama. Zamanla Kore Savaşı da tavsamıştı. Unutulmuş gitmişti her şey. Kısacası zamanla o unutulmaz sandığımız nice kapılar, karalar bağlatmış ünlü Kore Savaşı'nı unutmuş gitmiştik artık. Lakin Kore Savaşı meğer hala sürüyormuş da bizler farkında değilmişiz. 27 Temmuz 1953'te sadece bir ateşkes anlaşması imzalanmış, bir barış anlaşması imzalanmamış. Taraflar arasındaki barış antlaşması görüşmeleri ise tam 35 yıldır o gün bugün hala sürüyormuş. Aslında biz de ateşkes imzalanır imzalanmaz hemen çekmemişiz askerlerimizi. İki Kore arasındaki soğuk savaşa da katılmışız uzun süre. Tugayımız ta 1960'lara dek cephede tam kadro beklemiş. Ama ne zaman ki ekonomimiz dar boğaza girmiş, bu askeri birliğimizin 100 bin doları bulan yolluk, maaş ve benzeri gibi giderleri artık bütçemize ağır gelmeye başlamış, hemen Kore'yi anımsamışız. Gene askeri birliğimizi 5 bin kişilik bir tugaydan 200 kişilik takviyeli bir bölük düzeyine indirmişiz giderleri azaltmak için. Ama git git ta 1000 kilometrelerce öteye, dünyanın öbür ucundaki bu 200 kişinin masrafı da ağır gelmeye başlamış bütçemize. 1965'te birliğimizi bu kez de bir manga düzeyine indirmişiz. Ta 27 Haziran 1971'de bir mangamızın hala Kore'de bulunmasının anlamsızlığını galiba anca fark etmişiz de askerlerimizi çekmişiz ve Kore ile ilişkimizi de kesmişiz. Yani Kore Savaşı meğer bizim için de anca 27 Haziran 1971'de bitmiş de biz farkında değilmişiz. Ama Kore Savaşı gördüğüm kadarıyla Kore'de bütün şiddetiyle hala sürüyordu. Kuzey Korelilerin beni gerçekten şaşırtacak denli üzerlerinde ısrarla durdukları ve her an ama her an gündeme getirmeye çalıştıkları iki ana konuları vardı. Biri hala bitmemiş olan Kore Savaşları'ydı, ötekisi ise Kore'nin parçalanmış durumuydu. Savaşın her an yeniden patlama olasılığından dehşetli korkuyorlardı. Kimi kaynaklara göre 2,5 milyon dolaylarında, kimi kaynaklara göre ise en az 4 milyon dolaylarında insan canına mal olmuş, 1950-53 savaşlarında tam 2 milyon Kuzey Koreli ölmüş veya sakat kalmıştı. Ülke bir baştan başa tamamen yanmış, yıkılmıştı. Bu nedenle savaşı hala iyi anımsıyorlardı ve ne olduğunu iyi bildikleri bu savaşın yeniden patlamasını içtenlikle istemiyorlardı. Ama ne var ki Güney Kore'de halen 45 bin Amerikan askerinin ve Kuzey Kore'nin bütün kritik noktalarını bir anda yok edecek biçimde yerleştirilmiş binden fazla nükleer başlıklı Amerikan füzesinin bulunması onları dehşetle tedirgin ediyordu. Verdikleri bilgilere göre Kore bütün tarihi boyunca 3 komşusuyla, Çinlilerle, Moğollarla ve Japonlarla boğuşmuş durmuştu. Önce Çinliler ta İsa'dan önce 108 yılında işgal etmişlerdi ülkeyi. Daha sonraki yıllarda da Moğol istilalarına uğramıştı birkaç kez. 19. yüzyılın sonlarında da Japonlar gelmişlerdi. Özellikle de 1904-1905 Rus-Japon Savaşı'nın utkusuyla çıkan Japon İmparatorluğu 1910'da Kore'yi de resmen kendi topraklarına kattığını ilan etmişti. İşte 1945 yılına, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar tam 35 yıl süren bu Japon emperyalizmi gerek bu süre içinde gerekse terör ve baskısının daha da arttığı İkinci Dünya Savaşı yıllarında kendine karşı direnen on binlerce Koreli yurtseveri tutsak ve sürgün olarak Japonya'ya götürmüştü. Japon emperyalizminin yenilgisinden sonra da Kore İç Savaşı çıkarılmış olduğu için ne Kuzeyliler ne de Güneyliler Japonya'daki bu soydaşlarıyla ilgilenebilmişti. Söylenildiğine göre bugün Japonya'da 1 milyona yakın Koreli yaşamaktaydı ve çok kötü koşullar altındaydılar. Hem aşağılanıyorlardı hem de çok büyük baskı görüyorlardı. Üstelik Japon emperyalizmine karşı yıllardır bir kurtuluş savaşı verir ve bir an önce bağımsızlıklarına kavuşacaklarını umarlarken 1945'ten sonra tam karşıtı olmuştu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında Japonya'ya karşı verilen ortak savaşta bir görev sınırı olarak saptanan 38. paralel nasıl olmuş 1948'de beklenilmedik bir oldu bitti ile gerçekten de ülkeyi tam ortadan ikiye bölen bir siyasi sınır oluvermişti birden. Böylece hem bir kez daha bölünüvermişti hem de iç savaşta kardeş kardeşin kanlısı edilmişti. Gerek resmi görevliler, gerekse siviller bütün konuşmalarımızda hep bu gerçeğe değiniyorlardı. Sempozyumda veya öteki toplantılarda konuşan kişiler olsun, kendileriyle özel olarak konuşma olanağını bulabildiğim az da olsa kişiler olsun, ilginçtir. Sanki önceden sözleşmişler gibi ya da programlanmışlar gibi konuşmalarını ne yapıp yapıp mutlaka bu iki Kore sorununa getiriyorlardı. Büyük Önder Kim Il-sung da yazarlar onuruna verdiği yemekteki söylevinde bu konunun altını kalın kalın çizmiş ve iki Kore'nin birleşmesi konusunda veremeyecekleri özveri bulunmadığı anlamında sözler bile söylemişti. Kısacası Kuzey Korelilerin bütün konuşmaları hep bu dilekle bitiyordu. Spor gösterilerinin sonunda bile sahaya birden doluşu verilen çekik gözlü minik öğrenciler tam göbeğe çiçeklerden oluşmuş kocaman bir tek Kore haritası çiziyorlardı hemen. Şarkılar, hatta marşlar bile bu dileği seslendiriyordu. Göründüğü kadarıyla Kuzey Kore'de her şey tek bir Kore içinde. Barış içinde bir Joseon, mutlu ve dingin bir sabah ülkesi, şafak ülkesi. 4. ayrımın sonu, sayfa 61.